Ayrım 4. İsmail Ağa geldi. Her zamanki oturdukları yere büyük yaygın, bir yanı sivrilik göğe doğru ağmış, kırmızı damarlı, çok mor, kuzeye gelen yanını yeşil beneklerin bezediği kayalığın gün doğu yanına, namaz kıldığı yerin 15 adım kuzeyine vardı, belini kayalığa dayadı oturdu. Buradan aşağıdaki tarlalar, tarlaların ortasındaki küçücük bir ada gibi duran Adaca kayalığı, tarlaları ikiye bölen ak tozlu yol, dağı çevreleyerek bir yılan gibi kıvrılarak akan öteki yol, kale, kalenin yamaçları, aşağıdaki dümdüz ova, karşıda moraran kırmacılı sümbül kayaburnu, gökburun kayalıkları, bu kayalığın tam ucundan ırmak geçer, kayalığın gölgesi her zaman suya düşerdi. Osmaniye altları, oralar hep bir toz bulutu altında olurdu. Ovaya serilmiş akan Ceyhan Irmağı, bütün dönemeçleri, kıvrımlarıyla, toprak kale, tel kubbe, Akdeniz'in üstünden buraya doğru ağmış ak bulutlar, ovanın mavisi ortasında kararan Sakarcalık köyünün top ağaçları, Tecirli bucağı, Kırmıtlı, Göçmen köyü, Yeniköy incecik minaresiyle buradan olduğu gibi gözüküyorlardı. Payasın altından bir toz bulutu kalkmış geliyordu. İsmail Ağa oturunca Mustafa da geldi babasının yanına oturdu. Kocaman gözleri hüzünlü, ürkek, korku doluydu. Salman bir gölge gibi her zaman arkalarındaydı. Nereye gitseler, ne yapsalar, ister dağda belde, ister köyde konuklukta, düğün dernekte olsun hep onların izindeydi. Elinde filintası, kimisinde de belinde çifte nagat tabancaları, kocaman açılmış, kimisinde inatla bir yere dikilmiş, kimisinde yuvalarından fırlayacaklarmış gibi fıldır fıldır gözleriyle onları bir an için yalnız bırakmıyordu. Mustafa Salman'ın gövdesinin küçücük bir şey olduğunu biliyordu. Onu çırılçıplak bile çok görmüştü, küçücük bir şeydi. Ama geceleri, hele ay ışığında bu küçücük gövde büyüyor, büyüyor, dev kadar oluyordu. Sert poyrazlı, hışım gibi yağan yağmurlu, çılgınlı kış gecelerinde de Salman inadına köşesinden ayrılmıyor, avludaki bir duldaya, konağın saçaklarının altına girip korunmuyordu. Orada olduğu yerde bazı sabahlar onu kas katı kesilmiş, dişleri şakır şakır birbirini döverken buluyorlar, diriltmek için gür ateşin yanına sıcak yün yorganlara sarmalayıp yatırıyor, çay üstüne çay içiriyorlar. Neden sonradır ki Salman ancak kendine gelebiliyordu? İsmail Ağa Salman'ı korumacı yapmadan önce onu çok denemişti. O geceleri yağmurda, ayazda, sırtında Çerkez yamçısı, Çukurova'da geceleri kimi zaman öyle ayaz yapardı ki, bu yamçının içinde bile Salman buz keserdi. Kışta kıyamette hasta ateşler içinde yanarken bile bir kerecik olsun uyumamış, dalmamış, uzaktan gelen karartıya, daha eve değil, avluya bile ancak yaklaşmışken kurşunu yapıştırmıştı. Böyle deneylerde kimse ölmemişti ya, 3 kişi topal kalmıştı. Salman geceleyin avluya yaklaşan, dur emrini dinlemeyen 3 kişiyi de aynı yerden vurmuştu. Adamlar bağırıncadır ki 2. kurşunu yiyip ölmekten kurtulabilmişlerdi. İsmail Ağa Salman'ı da Mustafa kadar, belki de ondan daha çok seviyor. Mustafa ise bunu biliyor, hiç kıskanmıyordu. Niye kıskansın? Salman'ın babası değildi ki o. Yalancıktan babasıydı. İstediği kadar varsın sevsin, kıskanmak aklından bile geçmiyordu. Ama bu Salman'dan korkmasına engel değildi. Geceleri durmadan büyüyen gölgeden, yağmurlu gecelerde de çok büyüyordu gölgesi, tan yerleri ışırken onun o köşeye çakılmış kalmış 4 köşe bedeninden, saydam, soğuk, acı, keskin, öldürücü bakışlarından, ürkütücü, delirtici gözlerinden tekmil köy korkuyordu. Salman herkesi o kadar korkutuyordu ki, herkesin korkudan onu görünce kusacağı geliyordu. Mustafa niye korksun? Bir gece Kuş Mehmet onu görmüş de böğüre böğüre, korkuyorum, korkuyorum Mustafa, ben ondan korkuyorum diye kusmuştu. Bütün köylü, özellikle köyün çocukları, kadınları, köyün kız erkek bütün çocukları geceleri hep Salman'ı düşlerinde görüyorlardı. Ne yapsın, onlarla birlikte Mustafa da onu düşünde görüyordu. Sabahları daha tan yerleri ışımadan köyün o gece Salman'ı düşlerinde görmüş çocukları suyun kıyısında, yarların dibinin kuytusunda, çakıl taşlarının üstünde buluşuyorlar, gördükleri Salman düşlerini birbirlerine Salman'ın adını vermeden anlatıyorlardı. Düşlerin hemen hepsinde Salman Altay'a biniyor. Çocukların özellikle de Mustafa'nın üstünden. Mustafa Altay'ın nalları altında paramparça oluyor. Tozların, gübrelerin arasından her bir parçasını bir yerden topluyorlardı, geçiyordu. Mustafa köyün çocukları kendi parçalarını tozlardan toplarlarken uykusundan çığlık çığlığa uyanıyordu. Salman tayın sırtında, Altay kaleden dağın doruğuna, oradan Anavarza'ya uçarken Salman iniyor. Altay'ın sağrısına yapışıyor, bacakları havada sallanarak, taya yapışmış titreyerek, taya girerek, tay hoşlanarak gidiyorlardı. Çıngıraklı boynuzlu yılanların arasına giriyorlardı. Kıvıl kıvıl kaynaşıyordu yılanlar. Dilleri kırmızı uzun kayaların arasında. Yılanlar Altay'la birlikte yan yana gökte uçuşuyorlardı. Uzun, kıvrılarak, kıpkırmızı, yalım kırmızısına kesmiş havada birbirlerine dolanarak. Salman Altay'ın sağrısında, Altay bacaklarını germiş, kendinden geçmiş, sağrısı kırışarak. Salman birden hayasını taydan çıkarıp kocaman Salman'ın hayası bir at hayası kadar kocaman olmuş. Altay kederli, şaşkın gözlerle dönüp dönüp gökte uçarken Salman'ın hayasına bakıyor. Birden geriye dönüp bakarken Salman'ın hayasını ısırıp koparıyor. Kan yağıyor gökten köyün üstüne. Bütün köylü dışarıya çıkmış, gökten Salman'ın hayasından yağan kan yağmuruna bakıyorlar, başları gökte. Üstlerine Salman'ın Altay'ın ağzındaki koparılmış kapkara ayasından yağan kandan insanlar tepeden tırnağa kana batıp çıkıyorlar. Evler, cami, mor, kayalıklı dağ, keskin doruğun ucundaki ak kale, akan ırmak hep kırpkırmızı kana kesiyor. Ceyhan ırmağı tutuşmuş apak bir aydınlık selinde yanıyor. Bütün Çukurova düzünü bin güneş vurmuş gibi ısıtıyor. Bu ışığın ortasında ellerinde kanlı hançerleri top top sağılan bulutların arasından çırılçıplak Salman çıkıyor. Deli bir oyun oynayarak hançerlerinden yöreye kanlar fışkırtıp eve geliyor. Öyle taş gibi her zaman nöbete durduğu yerde donup kalıyordu. Onu böyle görünce köylüler üst üste alt alta birbirlerini ezerek evlerine kaçışıyorlardı. Kandı kartallar da gökte, onlar da kanat kanada birbirlerinin üstüne yığılışarak kapkara, yoğun, uğultulu çığlık çığlığa, gökleri sallayan, kulakları sağır eden, bir mor dağdan kaleye, bir kaleden Anavarza'ya, yılan kaleye, oradan Akdeniz'in ak bulutlarına, oradan da toprak kaleye, gökyüzünde çavan dönen bir bulut gibi çalkanıyordu. Birden gökyüzünden kartallar çığlık çığlığa, çığlıkları atarak mor tüten dağı yankılandırıp sallayarak yukarıdan köyün alanına, ırmağın kıyısına, caminin önüne yağmaya başladılar. Yağdılar, yağdılar, üst üste yığıldılar, köyün bütün evleri kartalların altında kaldı. Mustafa, Mehmet, köyün öteki çocukları kartalların altında kalmışlar, kana batıp çıkmışlar, kan gölünün içine batmışlar, soluk alamıyorlardı. Salman Altay'ın üstünde, sağrısının arkasında hayası uzun, kızarmış, çıplak uçuyor. Som kayadan mor dağın boyunca yığılmış, üst üste kaynaşan kartalların üstünden geçiyor. Onların üstünde hançerler yağdırıyordu. Birden köy, dağ, kartallar öbeği korkunç bir sessizliğe gömülüyor, dünyadan en küçük bir ses çıkmıyordu. Ne bir sinek vızıltısı, ne bir yel fısıltısı, ortalık sessizlikten tın tın ediyordu. Sanki yeryüzü boşalmış, bomboş kalmış, her şey ölmüş, ortalıkta hiçbir canlı kalmamıştı. Bu çın çın öten sessizlik, boşluktan bile boş bir boşluk uzun sürdü. Belki bir ay, bir yıl, belki bin yıl. Ondan sonra gene birdenbire bir şimşek çakar, ortalığı yırtar gibi, dev bir usturayla göğü ortadan ikiye biçer gibi, dünyanın ucundan bir horoz sesi geldi. Horoz sesiyle birlikte kartallar uyandılar, karma karış, kanat kanada göğe savruldular, toparlanıp dağılarak gavur dağlarına öte uçtular gittiler. Salman Altay'ın üstünden yere atladı, şalvarını giydi, fişekliklerini, dürbününü, hançerlerini, tabancalarını, tüfeğini kuşandı, hayasını şalvarın içine soktu, uçkurunu bağladı, hançerini çekti, hançerinden tozun içine şıp şıp kan damlıyordu. Birden öten horozun üstüne atladı, kırmızı, yeşil, mavi yanar döner horoz onun elinden kurtulup uçtu, ta kaleye kadar vardı. Kalenin üstüne kondu, kanatlarını çırparak var gücüyle gene ötmeye başladı. O ötmeye başlayınca dünyanın bütün horozları da kanat çırparak ötmeye başladılar. Artık horoz seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Karşı mavi, sonsuz ova silme horoza kesilmişti. Suyun üstü de horoza kesmiş, maviden, yeşilden, kırmızıdan, mordan yalp yalp ederek akıyordu. Kartallar az sonra Gavur dağlarından, Anavarza'dan, Düldül'den döndüler. Gökyüzünden fışılayarak akarak bir top olarak binlerce çizgi yere sağılarak horozlara saldırdılar. Yerde karma karış horozlarla kartallar kavgaya başladılar. Horozlar ötüyor, kartallar çığırışıyor, toz duman, telek tüy dünyayı almış, koyu bir karanlık gibi göz gözü görmüyordu. Hançerini çekmiş Salman geldi, kocaman olmuştu gene. Gölgesi kalenin yamacına vurmuştu ta buradan, Ceyhan Irmağı'nın bu gecesinden Akdeniz yanına. Önce horozların, sonra kartalların kellelerini kesip kesip fırlatıyordu köyün üstüne. Başı kesilen horozlar, kesik başlar daha çok öterek, dünyayı kıyamete boğarak, köyün üstünde gövdesiz başlar, başsız gövdeler, yönsüz, kör gibi dolanarak uçuyorlardı. Ilık kanlar yağıyordu köyün üstüne, dize çıkmış tozlara. Arkasından tüyler, arkasından kesik horoz başları yağmaya başladı. Dünya zelzeleye tutulmuşçasına ötüyorlardı horoz başları yere düşerken. Kartal gövdeleri, kartal başları. Birden bir yel çıktı. Tüyleri, başları, gövdeleri kıpkırmızı olmuş, yanan dağa doğru savurdu. Tüyler, başlar savrulurken artık hiç göz gözü görmüyor. Dünyanın bütün horozları birden ötmeye başlıyor. Tam bu sırada da Salman gerilip hançerini sallıyor. Hançer kıvılcımlar saçarak uçuyor. Arkasında bir ışık çizgisi bırakarak avludaki ulu kaktüsün yanına varıyor. İsmail Ağa'ya ulaşıyor. İsmail Ağa kaçıyor kaktüsün arkasına. Hançer ulaşıyor ona. İsmail Ağa var gücüyle kaçarak dikenli kaktüsü dolanıyor. Uzun hançer onun arkasını bırakmıyor. İkisi birden hızla kaktüsü dönüyorlar. Ak dikenler fırlıyor kaktüsten. Onlar yöresinde fır döndükçe. Hançer İsmail Ağa'nın kaktüsün, kaktüs tam bu anda sarı turuncu mavi kırmızı çiçeğe duruyor tepeden tırnağa bütün dallarıyla. Gövdesinin yöresinde yalp yalp eden keskin, ustura değdiği yeri biçen, kaktüsü baştan ayağa kuşatan ışıktan bir ağ örüyor hançer. İsmail Ağa gövdeyi dönüyor. Bu anda da kovanlardan, peteklerden boşanmış bir arı bulutu sarıyor ortalığı yoğun. Kesilip dökülüyorlar, biçiliyorlar ortalarından, yere diz boyu yığılıyorlar. Suyun yüzü arı ölüleriyle doluyor. İsmail Ağa dönüyor, hançer dönüyor. Arı bulutu ortadan biçilerek bir duvar gibi dönüyor. Arı kokuyor ortalık. Arılar kanıyor kırmızı. Kanatları son ölüm ışığını saçarak efiliyor. Hançer kaktüsün yöresinde dönerken kırmızı çizgiler düşüyor yöreden, boydan boya. Arı çizgileri, ölü arı kanatları çiziyor ipiltili jilet ağzı ustura. Kaktüsün gövdesi kırmızıya kesiyor, çizgi çizgi. Arı kanadı ipiltilerinin altında kalıyor. Yalım içinde kalmış kaktüs balkıyor habire. Hançer kıvılcımlar saçarak uçuyor, uçarak fışkırarak jilet ağzı kaktüsün köküne ulaşıyor. İsmail Ağa kaçıyor, hançer yüz hançer, bin hançer oluyor. Horoz başları uçuşuyor göklerde. Uçan hançerlerin arasında toprağa kan damlıyor, diz boyu tozları oyuyor. Arı vızıltıları dolduruyor ortalığı. Hançerler arıları biçiyor, arı bulutunu deliyor, yarıyorlar gidip gelerek sonsuz bir hızda havada mekik dokuyarak. Yükseliyorlar hançerler dağın doruğundan kaleye, kaleden doruğa kadar. Kaktüsün gövdesinin yöresinde dönen İsmail Ağa yoruluyor. Beni kurtarın, beni kurtarın, kurtarın diye bağırıyor var sesiyle. Dünyanın bütün horozları ötüşerek uçuşuyorlar mosmor, çelik morunda. Yanan dağla kale arasında. Yanan yalım gibi hançerler de gelip başlarını uçurarak geçiyorlar. Kartallar yürüyorlar kıpkırmızı, göğü kıpkırmızı billur kapatıyorlar. Mor da çiçeğe duruyor. Kayalıklar binlerce turuncu çiçekle ağzına kadar döşeniyor. Baş döndürücü bir koku. Sonra kartallar kapkara uçuyorlar. Dünya zindana kesiyor kapkaranlık. Dağ da ağzına kadar turuncu çiçek açmış, kalenin yamaçları da güm güm ötüyor. Öteki bütün dağlar geliyorlar, bin boğalar, Aladağ, Demirkazık, Berit Dağı, Düldül Dağı, Gavur Dağları, halka oluyorlar köyün dört yanına. Kuyunun dibinde kalmış gibi dağların ortasında kalıyorlar. Dağlar güm güm ötüyorlar, demirci ocağı közü gibi de yanıyorlar. Horozların sesleri kulakları sağır edecek. İsmail Ağa dağların dibinden koşarak kaçıyor, dağlar tütüyor, kurtarın, kurtarın. Kulakları sağır edercesine dağlar gümbür diyor, kurtarın. İsmail Ağa'nın çığlığı horoz seslerine, dağların gümbürtülerine, dönen hançerin hışılamasına karışıyor. Dönen hançer burgu gibi İsmail Ağa'ya ulaşıyor. İsmail Ağa'nın göğsüne kıpkırmızı yalım tam yüreğinin ortasına giriyor, girip girip çıkıyor. İsmail Ağa bağırıyor var sesiyle, süsü bütün seslerin üstüne çıkıyor. Kalkıp kaçıyor göğsüne saplı kıpkırmızı yalım hançerle, dağlar çevirmiş aşamıyor. Gerisin geri gelerek kaktüs ağılının dibine düşüyor, serilip ölüyor. Göğsünden kan fışkırıyor kaktüslerin tepesine doğru yemyeşil. Yöredeki dağlar çemberi gittikçe daraltıyorlar, yamaçları çiçeğe batmış. Sonra Salman İsmail Ağa'nın evine dalıyor, evde kim varsa hançerini sokup çıkarıyor, sokup çıkarıyor. Hepsi gelip kaktüs ağılının dibine, İsmail Ağa'nın ölüsünün yanına düşüyor, can çekişiyorlar. Salman gözü dönmüş evden çıkıyor. Gene dünyanın bütün horozları ortalığı renk renk ışıltıya boğup uçarak geliyorlar. Üst üste gene dağa kadar yığılıp birden ötmeye başlıyorlar. Ve Salman dalıyor köyün içine. Önüne gelene sokuyor hançeri, çekiyor, sokup çekiyor. Köylülerin ölüleri seriliyorlar dağın yamacına. Kayalıkların arasında kuruyorlar. Çatır çatır yanan kayalıklarda pişiyor, yanıyorlar. Salman da elinde tüfeği merdiven gibi kayasına oturmuş, hiçbir yöne bakmadan onları bekliyor. Yeşil sinekler almış ölülerin üstüne inip kalkıyorlar yığın yığın. Kartallar ölülerin üstlerinde dönüyor. Bir tanesi yukarıdan kanatlarını kısıp hışıldayarak bir ölünün üstüne inip bir parçasını koparıp kaçıyor. Salman olan bitenden habersizmişçesine taş kesilmiş orada eli tüfeğinde. Az sonra dağın yamacındaki bütün ölülerin iskeletleri kaldı. Mustafa da avlunun bir köşesine, kayalığın ucuna, kaktüs ağacının dibine, babasının ölüsü yanına büzülmüş, tepeden tırnağa kana batmış çıkmış, gövdesinde kan kurumuş, derisi çatır çatır korkuya kezmiş, arı bulutunun içine saklanmış, kaktüslerin köküne köküne giriyor. Arılar Salman'la onun arasına gittikçe yoğunlaşan bir duvar örüyorlar. Sonra birden gene sesler kesiliyor, horoz kelleleri susuyor, arıların duvarı siliniyor, kaktüs ağılı çiçeklerini toplayıp topluyor, bir yılan gibi kıvrılarak dağın yamacına, kayalıkların arasına bir yılan gibi akıp gidiyor, ak dikenlerini, çiçeklerini, arılarını yanmış apak durmadan fışkırtıp savurarak. Mustafa öyle ortada çırılçıplak, dünyanın sonsuz düzlüğünde, 40 günlük yolun arkasına bir yumurta dik görünür öyle bir düzlükte kalıyordu. Hiç kimsesiz, ne bir arı sesi, ne bir kırlangıç kanadı. Salman Mustafa'nın üstüne atılıyor tam bu sıra, ellerini gırtlağına geçiriyor. Mustafa'nın gözleri pörtlemiş, bedeni gerilmişken, elinden kurtulup ovaya aşağı düzlüğün ortasına alıyor, yatırıyor. Salman ona artık ulaşamıyor. Mustafa yel gibi koşuyor düzlükte, uçar gibi. Salman onun arkasından hançerler fırlatıyor. Hançerler arka arkaya yanından yöresinden vızlayarak kulaklarının dibinden geçiyor. Kayalara çarpıyor. Her hançer çarptıkça kayalardan demirci köresinden fışkırır gibi avuç avuç kırmızı kıvılcımlar fışkırıyor. Mustafa kırmızı kıvılcımların ortasında kalıyor. Kıvılcımlarla birlikte dönüyor. Koştukça ellerini ayaklarını törpüleyen, bütün giyitlerini paramparça edip onu çırılçıplak bırakan, tekmil bedenini kana bulayan kayalıkların ardına saklandıkça, hançerler arkalarında kıpkırmızı bir yalım izi bırakarak, kırmızı yalımdan ince kafesler örerek kuşatıyorlar. Mustafa bir an önce kendine dönük hançer uçlarının çelik ışıltısında kalıyor, kıvılcımlarla birlikte bir topaç gibi dönüyor ortada, soluk alamaz oluyor. Salman yukarıda kızıl bir kayanın yangınında güler oynar eğlenir, Mustafa ile alay eder, ona nanik yapar dilini çıkarırken, atların üstüne binip onun üstüne kırmızı yalım sünen kurşunlar yağdırırken. Yay gibi gerilmiş Mustafa Mehmet'e, "Sen hiç kimseden korkmuyorsun değil mi Mehmet?" diye sordu. Kuş Mehmet, "Korkmuyorum hiç kimseden," diye karşılık verdi. "Gece olsun, gündüz olsun hiçbir şeyden. Zalim oğlundan bile korkmuyorum. Sal, hiç korkmuyorum." Mehmet sözünün gerisini getirmedi. Sonbahar yaklaşıyordu. Göğünüp kurumuş otların, kekiklerin kokuları gittikçe keskinleşiyor, acılaşıyordu. Kayalığın gölgesinde bütün öğle üstlerinden gece yarılarına kadar kesilmeyen garbi yeli serin, yumuşak koku yüklü eserdi ta Ağustos başlarından Ekim sonlarına kadar. İsmail Ağa böyle bütün yaz boyunca, çoğunlukla da Temmuz sonlarından Ekim sonlarına kadar buraya Mustafa'yı elinden tutmuş gelir, kekiklerin ortasına az önceki oturduğu yere oturur, namazını kıldıktan sonra gene böyle belini kayalığa verir, gözlerini kapatıp uzaktan, derinden, duyulur duyulmaz usuldan uzun bir türküye başlardı. Mustafa da babasının dizinin dibine oturur, kendinden geçer. Babasının bu hüzün dolu, bitip tükenmeyen, çok uzaklardan gelen, buradaki insanların türkülerine hiç benzemeyen, Kürtçe söylediği türküye dalar giderdi. Baba oğul bazı günler, gün kavuşuncaya kadar türkülerine kendilerini kapıp koyverirler. Ötede kayalığın üstüne yumulmuş oturmuş Salman da onlarla birlikte İsmail Ağa'nın türküsüne dalar giderdi. İsmail Ağa Salman'ı da köye ilk gelip yerleştiklerinde böyle elinden tutar, buraya gene böyle birlikte gelirlerdi. Gene böyle bu kayaya bellerini verir oturur, İsmail Ağa türküsüne başlar, Salman da gözlerini kapatıp kendinden geçerdi. Salman da Mustafa gibi İsmail Ağa'ya baba der, onu baba bilirdi. Bazı günler İsmail Ağa'nın türküsü bitip tükenmek bilmiyor, havadan havaya, sesten sese geçiyor, ekmeği, suyu, namaz kılmayı, uyumayı unutuyordu. Türkü gece yarılarından sonraya kadar sürüyordu. Salman da yanda orada taş merdivenin üstünde tüfeğine sarılmış, İsmail Ağa türküyü sürdürdüğü sürece durmadan, usul usul öne arkaya sallanıyordu. İsmail Ağa ile Mustafa derin, büyülü uykularından uyandıklarında çoğu zaman ay gelmiş, orta yeri dolanmış oluyordu. Aşağıdaki dümdüz ovaya, kalenin, kayalıkların, ovayı çevrelemiş yatık dağların gölgeleri düşüyor, uçsuz bucaksız düzlüğü ikiye bölmüş, sonsuz bir aydınlığa, ışığa boğmuş kıvrılarak akan, ay ışığında daha da yayılmış, genişlemiş gözüken, bir ışık seline dönüşmüş ırmak toprağın üstünden, ağaçların doruklarını yalayarak gecenin üstüne üstüne aşağılara uçup gidiyordu. Kimi geceler dünyayı ay ışığı böyle silme doldurmuşken İsmail Ağa kayalık köy yolunda birden durup düşünüyor, hemen geriye dönüp eski yerlerine geliyor, bir süre ayakta durup ovaya, bulutlara, yamaçları ışılayan dağlara dalıyor, Mustafa'yı sırtından indirip yere koyuyor, kendi de artık bir iyice serinlemiş kayaya gene sırtını veriyordu. Salman da gene öyle eski yerinde kayasının üstünde tüfeğine yumulmuş, bir eski zaman yontusu gibi gölgesi uzayıp çiriş otlarının, mor kaya kengerlerinin üstüne düşmüş duruyordu. Baba artık ne türkü ne bir sözcük söylüyor, hiç mi hiç ağzını açmıyor, yaz sonbahar aylarıysa her bir yandan ötüşen, kıyameti koparan, cırcır böceklerinin sesine dalıp gidiyor, Mustafa ise gecenin sessizliğine düşüne, kendine alabildiğine kapıp koy veriyor, başını babasının bacağının üstüne koyup derin uykulara dalıp gidiyordu. Geceden boyuna fırt fırt yarasalar geçiyor, karşı dağda uzun aralıklarla puhular ötüyor, aşağıdan ovadan çakal kurbağa sesleri geliyor, kalenin burçlarının üstüne doluşmuş, kalenin burçlarını apak bir bulut yığınına çevirmiş leylekler arada bir uykularından uyanıp hep birden dehşet bir takırtı salıyorlardı ortalığa. Kayalıkları derin derin yankılandırarak, sabaha karşı da sol baştaki başı bulutlu kayalığa tünemiş kartallar birden havalanıyor. Bir süre yüzlercesi kanat kanada dağın yöresinde döndükten sonra ovaya, Akdeniz'e doğru süzülüp gidiyorlardı. Onların arkasından da sağdan soldan yaban güvercinleri kalkıyor. Atılmış taşlar gibi ovanın toprağına düşerlerken Mustafa da tam bu sıra babasının kucağından başını kaldırıyor. Şaşkın gözlerle bir süre babasına, yöreye bakmıyor. Taşının üstündeki salmanın karartısı gözlerine ilişince irkilip kendine geliyor. Gözüne ilk çarpan karşıdaki uçuk ince bir mavide, ta göğün yücesine kadar gerilmiş usuldan sallanan gavur dağlarını, gavur dağlarının gittikçe ışıyan doruklarını, onların üstünde de koskocaman, kendi yöresinde yalazlanarak dönen, döndükçe uğunarak yöresine dünyaya ışık fışkırtarak savuran kuyruk yıldızını görüyor. Çok eskiden beri tekmil düşlerinde bir koskocaman ışık topu olup dönerek dağlara, düz mavi ovaya, dünyaya durmadan ışık savuran, bu yalp yalp eden ışığa gözlerini şaşkınlıkla dikiyordu. Az sonra da dağların başlarına gün vuruyor, uğunarak dönerken ışıklar fışkırtan savuran yıldızın yerinde soluk gölgesi kalıyor, ovaya upuzun serin gölgeler düşüyor, ovadaki seyrek ağaçlar gölgeleriyle birlikte aydınlığa batıp uzuyorlar, ay ışığı gün ışığı arası bir aydınlığa. Ovayı yüzlerce benekle doldurmuş harman yerleri som yeşile kesiyor. Masmavi kesilip buğulanan toprağı nakışlayarak. Kaleden de leylekler kanatlarını usulca açarak ovaya süzülüyorlardı. Köyden de ta buraya kadar horoz, insan, araba, arabaya koşulmuş atların zil sesleri, böğürmeler, kişnemeler, yayıkların koygun sesleri birbirine karışarak geliyordu. Geç kalmış birkaç puhu da ışıyıp gelen tan yerlerine uzun uzun ötüyordu. Seher yelleri efil efil, yoğun bir kekik, güneşte yanmış ıslak toprak, kaya, mor kaya kengeri, kurumuş çiriş sapları kokusuyla yüklü esiyor, Mustafa'yı tepeden tırnağa saran, mest eden, büyüleyen, uçuran bir sevince boğuyor. Çocuk tam bu sırada babasını, Salman'ın oraya çökmüş oturmuş, bir korku yontusu karartısını, her şeyi unutup kendinden geçiyor, kayadan kayaya koşuyor, oynuyor, tan yerlerinin ışığının içine gömülmüş, ayrı bir dünyada esrikleşiyordu. Ta ki uzak koyaklardan keklik, ovadan turaç sesleri gelene, babası onu çağırana kadar. Sonra birdenbire güneş dağların ardından çıkıveriyor, gelip bir an için yüz yuvarlak, kırmızı, ortası turuncu, ak, derin, gavur dağlarının en yüce doruğuna çekiveriyor, ova, dağlar aydınlığa boğuluyor, ceyhan suyu yatağından havaya çıkıyor, bir kavak boyu yukarıdan kıvrılarak, bir aydınlık seli gibi aşağılara akıyor. Ağaçlar, gölgeleri, tepeler alaca aydınlıkta yıldırdarken, güneş doruktan kopuyor, yükseliveriyor. Gece yağmış çiğleri hemen kurutuyor. Kekiklerin, kurumuş otların, öteki bitkilerin kokuları güneşte daha ağırlaşıp, birbirlerine karışarak acı, genzi yakan kokuyorlardı. Turuncu mavi sonbaharın bir el kadar kocaman kelebekleri kayalıkların arasından, kayaları koklayarak tek başlarına belirsiz bir yere uçup konarak, gökte çavarak, bir çift olup yükseklerde sevişerek gidiyorlardı. Ve kırlangıçların vıcır vıcır cümbüşü başlıyordu. Ok gibi önlerinden, burunlarının dibinden geçen kırlangıçlar, otları sararıp yanmış, sarı çiçekleri kurumuş, mor keskin kayalıklı, kayalıklarının arasında yer yer koyu yeşil kesme çalıları bitmiş dağın yamaçlarına, göğüne serpiliyorlardı. Bunların hepsi tan yerleri ışırken doğanın yunmuş arınmışlığı çocuğun mutluluğunu kat kat arttırıyordu. Babası üstüne yağan ışığın ortasında kara yağız, upuzun, dimdik bir çınar gibi güçlü, güven verici, yakışıklı yükseliyordu. Bu sıralar sevincine, babasının yakışıklılığına dalan Mustafa Salman'ı hepten unutuyor, yüreği yeğniyor, lekesiz, eksiksiz bir sevinçle çağıldıyordu. Böyle çok mutlu olduğunda Salman tam burnunun ucuna gelip dursa bile onu görmüyordu. Sonra azıcık sevincinden ayılıp uzaklaşınca, o Salman elinde kundağı kırmızı, namlusu menevişli tüfeği, kocaman kafası, küt elleri, kirpi oku gibi dimdik, kırmızıya çalan saçları, yılan gözleri gibi soğuk çakır gözleriyle önüne gelip dikiliyordu. Gün kavuşurken garbi yeli daha da ızlanır, ortalık az daha serinler, dağın acı kokusu yağan çiğle ısınır, biraz daha acılaşırdı. Mustafa tan yerinin alaca aydınlığında delirmişçesine oradan oraya koşuyor, takla atıyor, bağırıyor, türküler mırıldanıyor, kendi kendine pıslan patır oynuyor, gidip bir kayanın yarığına saklanıyor, sonra gene kendisi araya araya kayanın yarığında kendini buluyor, gözleri Salman'a ilişince de eli ayağı çözülüyor, iğne sokulmuş balon gibi sevinci sönüveriyor. Korkmuyorum diye bağırıyordu var sesiyle. Sesi bir yanda kaleden, öbür yanda dağda yankılanıp geliyordu. Ses dalga dalga uzayarak, kork, kork, kork, mu, mu, mu, yo, yo, yo, rum, rum, rum geliyordu. Mustafa bu korkmuyorum az sonra bir tuhaf yankı oyunu yapıyordu. Ben hiç kimseden. Burada durup uzun uzun düşünüp boğazı kesilen horozları düşünüyordu. Bazen de tam bu oyunu oynarken köyden hep bir ağızdan öten horozların sesi geliyordu. Sesler yankılarda büyüyerek bütün ovayı dolduruyordu. İşte o zaman Mustafa zangır zangır titreyerek ''Ben hiç kimseden, hiç, hiç, hiç kimseden korkmuyorum!'' diye bağırıyordu. Sesi horozların kayalıklarda yankılanan sesine karışıyordu. Mustafa oyununu titremesi geçinceye kadar sürdürüyordu. ''Kuş Mehmet de korkmuyor.'' Horoz sesleriyle birlikte dağlar yankılanıyordu. Köyün öteki çocukları da korkmuyorlar. Tırtıl da korkmuyor. Tırtıl da korkmuyor. Sakırga Muslu da korkmuyor. Sakırga Muslu da. Aşık Ali de korkmuyor. Aşık Ali de. Anam da korkmuyor. Anam da. Babam da korkmuyor. Babam da. Babam da, babam da, babam da. Hiç kimse de. Horozlar da, horozlar da, kırlangıç yavruları da, sinekler de, arılar da, arılar da, arılar da. Sabahın ortasında dönerek tek başına kalmış Mustafa bağırıyordu. Sonunda babası gelip bağırarak kollarını açmış, dervişler gibi dönen çocuğu yakalıyor. Ne yapıyorsun Mustafa, ne yapıyorsun diye soruyor. Eli ayağı buz kesmiş çocuğu kucaklıyor. Sıcacık güvenli göğsüne bastırıyor. Bir süre onu kucaklamış sallanıyor. Benim oğlum kimseden korkmaz ya, neden korksun babası var iken? Benim aslan oğlum, yiğit oğlum. Neden sonradır ki babasının kucağındaki Mustafa yatışıyor. Oynuyorum baba diyordu. Ne oynuyorsun öyle? Korkuculuk oynuyorum diyordu Mustafa. Bizim hepimiz çocuklar köyde bir pıslan patır oynarız geceleri. Bir de böyle korkuculuk. Korkuyor musun? Seni korkutan bir şey mi? Sizi çocukları, Kuş Mehmet'i korkutan bir şey mi var köyde diye soruyordu İsmail Ağa. Hiç korkmuyorum diye bağırırcasına karşılık veriyordu Mustafa. Kuş Mehmet de hiç korkmuyor hiçbir şeyden. Ondan bile.
Kimden?
Hiçbir şeyden. İsmail Ağa üstelemiyordu. Korkmuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum diye de bir türkü uydurmuş söylüyordu Mustafa kendi kendine. Sümüklü böcekten de, kırk ayaktan da, solucandan da, kara yer kurbağasından da, yarasadan da, yarasa çocukların kanını emer, ondan da, kör mezarlığın cininden de korkmuyorum. Kediden de, sinekten de, domuzlardan da, kelebekten de korkmuyorum. Babamdan da, demirci tırtıldan da, Kuş Mehmet de korkmuyor. Dünyada ne varsa en küçük böcekten kırlangıç yavrularına kadar hepsini sayıştırıyordu Mustafa. Hiçbirinden de korkmuyordu. Gündüzlerden de gecelerden de korkmuyordu. Mustafa bugün korkmuyorum oyununu dağlara bağırmamış kendi kendine oynamıştı. Öyle her zaman bağırarak oynamıyordu bu oyunu. Dayanamaz olduğunda, içi dolup taştığında, bağırmasa çıldıracağında bağırırdı dağlara. Bağırdıktan sonra da yatışır, içini gene bir sevinç, sevgi, babasına güven doldururdu. İsmail Ağa çocuğu elinden tuttu, kısık gedikten aşağıya indiler. Burası ancak bir insanın geçebileceği kadar dar, kesilmiş, derince iki kaya arasıydı. Kesilmiş kayanın bir yüzünde ne olduğu anlaşılmayan, bir de yazıya benzer bir işaret vardı. Aynı yazıdan köyün üst başındaki dağdaki iri bir kayalığın dibinden damla damla sızan, az ileriye aydınlık, ipiltileri kırılarak yansıyan bir mağaranın kayasının yüzünde de vardı. Bu yazıların kimse ne olduğunu bilememişti. Belki bir eski zaman büyüsü, belki bir eski zaman definesi anahtarıydı. Gedikten sola sapılınca Mustafa'ların evinin üst başındaki kayalığa gelinir, oradan da nar ağacının yanına varılırdı. Mustafa nar ağacının altına gelince evlerinde pişen yemeğin, kaynatılan çayın, yayıktan yeni çıkmış tereyağının, sütün kokusunu alır, eve ulaşıp sofraya oturmaya can atacakken birden bir düğüm gelir boğazına tıkanır, arkasına bakınca onlara kopmaz zincirlerle bağlanmışçasına, eli tetikte tam 50 adım arkalarından gelen kocabaş Salman'ı görür, ağzı kurur, keçe gibi yapış yapış olurdu. Sofraya da Salman onlarla birlikte otururdu. Mustafa sofrada başını kaldırıp da bir kere olsun yana yöne bakmaz, elleri mekik gibi işleyerek yiyeceğini tıkınır, oradan usulca hiç kimseye belli etmeden kalkar dışarıya çıkar, Kuş Mehmetlerin az ötedeki evlerine gider, Mehmet'i onu beklerken bulur ilk sözü, ''Ben hiç korkmuyorum Mehmet'' olurdu. Mehmet de ona, ''Ben de korkmuyorum'' diye karşılık verirdi.